Ayrım 33, Neo-Türkiye'nin panzehiri hafızadır. Mustafa Hoş, sayfa 319. Erdoğan'ın Nuri Paşası Müslüman nazimiydi. Tayyip Erdoğan sanırım ilk 2017'de o adı anarak Cumhuriyet dönemine sert eleştiriler yöneltti. İki ay yaştan sonra direkt olarak Atatürk'ü hedef olarak alamıyor, İnönü üzerinden Cumhuriyet dönemine saldırma stratejisi güdüyordu. Bu kez bir isim üzerinden yürüyordu. Milli savunmanın kurucusu olarak ilan ediyor ve onun için şehit diyordu. Türkiye'nin ilk ve milli devriminin çürümeye terk edildiğini söylüyordu. Hatta daha da ileri gidiyor, dönemin ufuksuz, vizyonsuz idarecileri tarafından sabote edilmiştir diyordu. Erdoğan'ın şehit edildi dediği milli savunmanın kurucusu ilan ettiği kişi Nuri Paşa'ydı. Yani Nuri Killigil. Erdoğan Nuri Paşa için neler söyledi? Onları gün gün yazacağım. Çünkü söylenenlerle yaşanan arasında ne fark var ve neden Erdoğan Nuri Paşa'yı bu kadar çok sahipleniyor? Nuri Killigil'i sadece Cumhuriyet dönemine saldırmak için bir araç olarak mı görüyordu? Yoksa başka nedenler de var mı? İhvancılıkla bir ilgisi var mı? Müslüman Naziler kimlerdi? Bu sorulara beraber yanıt arayacağız. Önce Erdoğan Nuri Killigil ile ilgili neler dedi? Tayyip Erdoğan, yıl 2018, Teknofest Festivali. Kafkas İslam Ordusu'nun dağıtılmasının ardından uzun yıllar yurt dışında yaşamak zorunda kalan Nuri Paşa, 2. Dünya Savaşı öncesi yeniden ülkesine dönüp savunma sanayi projelerine girişti. Zeytinburnu'ndaki bir depoyu satın alarak burayı görünüşte madeni eşya ama aslında silah üreten bir fabrikaya dönüştürdü. İşler büyüyünce Killigil fabrikayı Sütlüce'ye taşıdı. 1949'da bu fabrika aralarında Nuri Paşa'nın olduğu pek çok kişiyle birlikte şüpheli bir şekilde havaya uçmuştur. Öyle ki ölenlerin cesetlerine dahi ulaşılamamıştır. Böylece ülkemizin önemli bir savunma sanayi hamlesi daha resmen yok edilmiştir. İma yoluyla Nuri Demir Ağların, Nuri Killigillerin akıbetiyle tehdit edildiğimiz anlar oldu. Hiçbirine eyvallah etmedik. Allah'ın verdiği ömrü kimse kısaltamaz. Önceliklerimiz çerçevesinde başlattığımız projeleri sabırla, dirayetle takip ettik, ediyoruz. Tayyip Erdoğan'ın en net ve ayrıntılı Nuri Killigil sözleri damadı Selçuk Bayraktar'ın öncülük ettiği Teknofest etkinliğinde oldu. Nuri Killigil akıbetiyle tehdit edildim sözlerine dikkat. Nuri Killigil ile damadının savunma sanayi için yaptıklarını özdeşleştiriyor gibiydi. Devam edelim. Şubat 2019. 1930'larda Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş gibi misyon ve vizyon sahibi insanların çabaları engellendi. Nuri Killigil şüpheli bir yangınla şehit oldu. Bugün birçok ülke daha vida bile üretemezken, Türkiye'nin ilk milli ve yerli devrimi çürümeye terk edildi. Eylül 2020. Nuri Demirağ'ın Kayseri'de kurduğu uçak fabrikası, Nuri Killigil'in İstanbul'da kurduğu silah fabrikasının savunma sanayinin öncüleri olarak halen hafızalardadır. Tüm bu kritik projeler dönemin ufuksuz, vizyonsuz idarecileri tarafından sabote edilmiştir. Türkiye adeta kasıtlı ve bilinçli bir şekilde savunma sanayinde yurt dışına mahkum bırakılmıştır. Ülkemizin ilk uçak fabrikasının özellikle kapısına 1950 yılında kilit vuranlarla bugün bizi savunma sanayinde attığımız adımlardan dolayı eleştirenler aynı sığ zihniyetin mensuplarıdır. Sakarya'daki tank palet fabrikamızı diline dolayanlar bu ülkeyi 2002'ye kadar %70 oranında dışa bağımlı hale getirenlerdir. Oysa Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş'a, Nuri Killigil'e sahip çıksaydı Türkiye, bugün savunma sanayinde bambaşka bir konumda olurdu. Kasım 2020. Nuri Killigil'in silah fabrikasının bir sabotajla ortadan kaldırılıp kendisinin şehit edilmesi de tarihimizin bir başka karanlık sayfasıdır. Tek parti yönetimi şahit Nuri Demirağ'ın Kayseri'de kurduğu uçak fabrikası, Nuri Killigil'in İstanbul'da kurduğu silah fabrikası gibi girişimlerine sahip çıksaydı, bugün Türkiye savunma sanayinde bambaşka yerde olurdu. Nuri Demirağ ve Nuri Killigil'in uçak ve silah fabrikaları, soba ve gaz ocağı fabrikaları da dönüştürüldü. Bunlar bu şekilde ihanet ettiler. Biz ise 17 yılda ülkemiz savunma sanayinin dışa bağımlılığını neredeyse tersine çeviriyoruz. 28 Mayıs. Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan Osmanlı Devleti oldu. İki devlet arasında yapılan anlaşma çerçevesinde giderek artan Ermeni ve Bolşevik tehditlerine karşı Nuri Paşa yani Killigil komutasındaki Kafkas İslam Ordusu yardıma geldi. Kafkas İslam Ordusu 15 Eylül 1918'de Bakü'yü kurtardı. Erdoğan Kafkas İslam Ordusu'nun Nuri Paşa komutasında Bakü'yü kurtardığını söylüyordu. Ama Mondros mütarekesi ile o toprakları Osmanlı'nın terk ettiğini söylemiyordu. Neyse, Nuri Paşa'nın bugün Bakü Fatih olarak anılması bir tarihi gerçekliktir. Kafkas İslam ordularına komutanlık etmiştir. Nuri Paşa'nın Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında neler yaptığı ayrı bir tartışma ve araştırma konusu. Benim üzerinde duracağım dönem Nazi Almanyası dönemi. Zaten Erdoğan'ın milli savunmanın kurucusu dediği de bu dönemler. Öncelikle Nazi dönemi Türkiye'nin en saklı tarihlerinden biridir. Hançer romanımda bu saklı tarihi gün ışığına çıkaran birçok belge ve olay vardır. Nazi dönemi Türkiye'si ve Müslüman Naziler bu toprakların dediğim gibi en saklı, en karanlıkta bırakılan dönemidir. Bunun en önemli nedeni ulusalcıların, milliyetçi Turancıların, İslamcıların da içinde olduğu bir dönem olmasıdır. O yüzden tarihin bu karanlık ve saklı döneminin kapağını açmak hiçbirinin işine gelmiyor. Konuyu dağıtmadan mümkün olduğunca özetleyerek devam edeyim. Çünkü Müslüman Naziler apayrı bir kitap ve araştırma konusu olacak kadar önemli. Hançer ile biraz olsun araladığım bu dönemi ilk fırsatta daha ayrıntılı bir şekilde yazmayı düşünüyorum. Şimdi ana karakterimiz Nuri Killigil etrafında o yıllara doğru gidelim. Hitler'in bütün dünyayı kasıp kavurduğu yıllar Türkiye için de zordu yıllardı. Atatürk'ün ölümüne kadar Nazilerle olan ilişkiler mesafeliydi. Atatürk dönemdaşları Mussolini ve Hitler'in aksine halkçı bir yönetim biçimini tercih etmişti. Bu yüzden hem Hitler Almanya'sına hem de Mussolini İtalya'sına mesafeli bir politika izlenmiştir. Hatta Atatürk, Monroe ve Balkan Paktı'nı imzalayarak Hitler'i öfkelendiren çok önemli iki anlaşmayı yürürlüğe koymuştur. Hitler bu dönemde Türkiye'ye yaşlı büyükelçiler atayarak bu öfkesini göstermiştir. O yıllarda Hitler Almanya'sı kızdığı ülkelere yaşlı büyükelçiler gönderiyordu. Atatürk'ün ölümünden sonra Nazi Almanya'sının en önemli adamlarından genç ve atak bir isim olan von Papen Türkiye'ye büyükelçi yapıldı. Hitler Müslümanların özellikle Rusya'ya karşı kullanmak ve Kafkasları ele geçirmek için çok önemli olduğunu düşünüyordu. Hitler İslam'ın bugünün bir dini, Hristiyanlığın ise gelecek krallığın bir dini olduğunu, İslam'ın vaat ettiği cennetle karşılaştırıldığında Hristiyan cennetinin pek çekici olmadığını söylüyordu. Ve yine Hazreti Muhammed'in cennetinden heyecan duyan insanlar hayal edebilirim ama Hristiyanların yavan cennetinden değil diyordu. Yine bir başka konuşmasında şu sözleri dikkat çekiyordu. İnsanlara yıkanmayı, belli içkilerden sakınmayı, belli zamanlarda oruç tutmayı, egzersiz yapmayı, güneşle birlikte kalkmayı, minarenin tepesine çıkmayı emreden ilkeler akıllı insanların icat ettiği yükümlülüklerdir. Hitler Almanya'sı savaşı kazanmak için Müslümanların varlığını çok önemsiyordu. Bunun için Müslümanlardan oluşan üç ayrı lejyoner ordusu oluşturuldu. Türkler Müslüman Boşnaklar ve Katolik Hırvatlardan oluşturulan 13. SS Waffen Dağ Tümeni Hançer yani Hançer Bölüğü. Özbek, Kazak, Türkmen, Tacik ve Kalpaklardan oluşan Türkistan Lejyonu. Azeri, Dağıstan, Çeçen, İnguşlardan oluşan Kafkas İslam Lejyonu. Kudüs müftüsü olan ve dönemin en önemli Müslüman nazisi olan El Hüseyin'i aracılığıyla Müslümanlar Nazi saflarına çekilmeye çalışılıyordu. Türkiye'de yoğun bir propaganda yürütülüyordu. Türkiye'yi Almanya yanında yani miğfer defnediler tarafında savaşa sokmak için en önemli güçler bu Müslüman Nazilerdi. O dönemde üç önemli asker Nazilerle işbirliği yapıyordu. Ali Fuat Paşa, Hüseyin Erkilet Paşa ve Nuri Paşa idi bu isimler. Birinci Ordu Komutanı Ali İhsan Paşa'yı da bu isimlere eklemek gerekir. Nazilerin gazetesi olan Türkische Post ve Faşist Mussolini taraftarı Beyoğlu açık ve doğrudan propaganda yapıyor, özellikle Türkische Post aracılığıyla Türkiye'nin Naziler safında savaşa girmesi propagandası yapılıyordu. Hüseyin Hüsnü Erkilet Paşa, Ali İhsan Sabis Paşa, Ahmet Muzaffer Toydemir, Muhittin Birgen, Ahmet Ağaoğlu ve Peyami Safa Nazi gazetesinde yazılar yazıyordu. Hüseyin Erkilet Paşa, Nazi Kafkas Lejyonları'nı resmi kıyafeti ile teftiş edecek kadar Nazi iddiasına inanmış bir isimdi. Nuri Killigil de Nazi Büyükelçi von Papen ile görüşmeler yapıyor ve bu görüşmelerde Kafkaslar'da Nazi saflarında nasıl bir savaş yürütülmesi konusunda tecrübelerini aktarıyordu. Nazi hükümetinin propaganda bakanı Goebbels'in 6 Eylül 1937'de Nürnberg'de toplanan Nazi Parti Kongresi'nde davamız Lehistan'da, Avusturya'da, Yugoslavya'da, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'de muvaffakiyetle ilerlemektedir diyordu. Goebbels, Türkiye'deki muvaffakiyeti Müslüman Nazilerde görüyordu. Goebbels'in bu sözleri Türkiye'de gazeteci kavgasına da yol açtı. Zekeriya ve Sabiha Sertel, Ahmet Emin Yalman, Goebbels'i sert bir şekilde eleştiren yazılar yazdılar. Zekeriya Sertel, faşizm davasının Türkiye'de muvaffakiyetle ilerlediğini söylemekten kastedilen manayı anlamadık. Goebbels ne demek istiyor? Yani Türkiye'de nazizm yayılıyor ve taraftar mı kazanıyor? Türkiye nazizme doğru mu gidiyor anlamadık. Biz kimsenin dahili işleriyle alakadar olmuyoruz. Almanya istediği rejimi kabul edebilir. Fakat onun da bizim dahili işlerimize karışmasına tahammül edemeyiz ve lakayt kalamayız. Nazi davasının Türkiye'de muvaffakiyetle ilerlemesine çalışmaları bizim dahili işlerimize karışmaktan başka bir şey ifade etmez. Almanya propaganda nazırı lütfen bu cümleyle ne demek istediklerini izah ederler mi? Zekeriya Sertel, Nazi propaganda gazetesi Türkische Post'ta yazı yazan Hüseyin Erkilet'i de sert ifadelerle eleştiriyordu. Türkische Post gazetesinin 16 Ağustos tarihli nüshasının baş makalesi mütekaid bir Türk generali tarafından yazılmıştır. İsmi General H.E. Erkilet. Bir Türk generalinin Alman davasına avukatlık etmesi ise yakışık almaz. Türk generali Danzig meselesinde Almanya'nın haklı olduğunu, zaten Danzig'in bir Alman şehri bulunduğunu yazıyor. Alman tezinin avukatlığını yapmasının manası nedir? Lütfen bunu izah edebilir mi? Hüseyin Erkilet, Türkische Post'ta yazı yazmasına gerekçe olarak arkadaşı emekli subay Muzaffer Toydemir'in gazetenin sahibi ve yayın müdürü olmasını gösterince Zekeriya Sertel çok sert karşılık veriyordu. Muzaffer Toydemir, Türkische Post'un sahibi değildir. Türkische Post, Alman seferathanesi tarafından Alman propaganda nezaretinin parasıyla çıkar. Muzaffer Toydemir bu gazetenin yalnız hükümete karşı kanununun aradığı bir paravanı, bir maaşlı memurudur. Gazetenin siyasetine o karışmaz. Goebbels'in davamız Lehistan'da, Avusturya'da, Yugoslavya'da, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'de muvaffakiyetle ilerlemektedir sözlerini ilginç bir isim savunuyordu. O isim Nadir Nadi idi. Nadir Nadi'ye Sabiha ve Zekeriya Sertel Tan gazetesinden günlerce süren sert yanıtlar verdiler. Nadir Nadi gibi Selim Ragıp da Nazi yanlısı yazılar yazıyordu. Nadir Nadi ve Selim Ragıp'a yanıt bu kez Hüseyin Cahit ve Necmettin Sadak'tan geldi. Her iki isim de Alman realitesini görmemiz lazım. Bakış açısına bizim için değişen bir dünya realitesi yoktur. Realite Türkiye'nin selametidir diyorlardı. Naziler güçlendikçe Türkiye'deki Müslüman Naziler de seslerini yükseltiyordu. Hüseyin Erkilet Paşa bizzat gidip Hitler ile görüşüyor ve Hitler'den nasıl etkilendiğini belirten yazılar yazıyordu. Yine Cevat Rifat Atilhan da Türkiye'nin geleceğinin Nazilerin safında yer almak gerektiğini yazıyor, söylüyordu. O dönemde yayınlanan Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya Ortaç tarafından çıkarılan ve Nazi övgüleri yer alan Çınaraltı dergisini Nuri Killigil finanse ediyordu. Türkiye'deki faaliyetler Nazi Almanyası tarafından destekleniyordu. Müslüman Nazilere para konusunda da cömert davranılıyordu. 5 Aralık 1942'de Alman Dışişleri Bakanı Ribbentrop, Ankara Büyükelçisi Papen'e telgraf çekiyor ve şunları yazıyordu. Türkiye'deki dostlarımızı destekleyebilmeniz için size 5 milyon Reichsmark gönderilmesini emrettim. Bu parayı rahatça ve bol bol kullanmanızı ve kullanma yeri hakkında bilgi vermenizi rica ederim. Von Papen'in Almanya'ya 1941'de gönderdiği raporda dikkat çeken ayrıntılar vardı. O rapor şöyleydi. Türk hükümet çevreleri 1918 yılı sonundaki gibi Bakü petrollerini ele geçirmek eğilimindedirler. Bu amaçla bir uzmanlar komitesi oluşturulmuştur. Komitenin amacı gerek daha önce yurt dışından gelmiş ve artık Türkiye'de yaşayan Türk kökenli göçmenler arasında gerek yurt dışında Türk nüfusunun yaşadığı bölgelerde söz konusu bölgeleri Türkiye'ye ilhak etmek için taraftar toplamaktır. Grubun lideri İstanbul Mebusu Yeni Bahçeli Şükrü'dür. Grubun diğer üyeleri ise Nuri Paşa, Zeki Velidi Togan, Ahmet Cafer ve Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Memduh Şevket Esendal'dır. Memduh Şevket Esendal devletin resmi temsilcisi olduğu için hükümetin verdiği talimata göre bir tutum alacaktır. Yine von Papen'in Almanya'ya gönderdiği bir raporda Nuri Paşa için şu satırlar da önemlidir. Nuri Paşa'nın savaş tutsaklarının organizasyonu ve eğitiminde kendisinin büyük ölçüde yer alması önerisini uygun buluyorum. Bu konuya Türk hükümetinin karşı çıkmayacağından eminim. Çünkü ben Sayın Saraçoğlu'na daha önce Türk soyundan gelen savaş tutsaklarını özel kamplara yerleştirmeyi planladığımızı söyledim. Nuri Paşa yani Killigil, Nazi Almanyası'nın her kritik raporunda ve Türkiye planlarında hep var olan bir isimdi. Nuri Paşa'nın bu halinin Turancı pan-Türkist bir eğilimle açıklamaya çalışmak, Nazi hayranlığını gizleme eğiliminden kaynaklanıyor. O dönem Türkiye'nin en azılı Müslüman Nazilerinden biri olan Cevat Rıfat Atilhan, Nuri Paşa'nın Sütlüce'deki silah fabrikasına sık sık gelip giden biriydi. Şükrü Saraçoğlu, Hüsrev Gerede, Fevzi Çakmak, Nazi döneminin çok tartışılması gereken isimlerindendir. Müslüman Naziler ile ilgili dediğim gibi daha geniş kapsamlı bir araştırma kitabı yazılması gerekiyor. Bugünlerin izini sürmek için de o dönemin çok iyi anlaşılması lazım. Bugünlerin izini sürmek için bir diğer kaynak kitap da gazeteci akademisyen arkadaşım Cüneyt Akman'ın yazdığı Kahrolsun İstibdat Yaşasın Hürriyet kitabıdır. Hafıza kitabı için şimdilik kısa bir özet yazdım ve o dönemin Nazi destekçisi önemli bir isminin bugünün Türkiye'sinde Nazi işbirliği dönemi yok sayılarak nasıl kahraman yapıldığını göstermek istedim. Nuri Killigil'in de hayatını kaybettiği silah fabrikasında aslında ne oldu? Onu yazayım. 2 Mart 1949'da Sütlüce'deki fabrikada peş peşe büyük patlamalar oldu. Bu patlamalarda 6'sı itfaiye görevlisi, aralarında Nuri Killigil'in de olduğu 28 insan hayatını kaybetti. Patlama nasıl oldu? O dönem neler yaşandığını anlamak için 1949 yılının gazetelerini tek tek taradım. Özellikle dönemin güçlü gazetesi Yeni Sabah'ı gün gün okudum. Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi bir sabotaj mı yapıldı ve Nuri Killigil şehit mi edildi? Ne resmi raporlarda ne de gazete haberlerinde Nuri Killigil'in mühimmat fabrikasının kesin bir sabotaj nedeniyle havaya uçtuğuna dair bir bilgiye rastladım. Birkaç matbaa yayınında sabotaj ihtimalinden söz edenler olduysa da kesin kanaat ihtimalin patlamalarda etkin olduğu yönündeydi. İlk keşfi yapan yüksek mühendis Fethi Arman'ın tespitleri şöyleydi. Tav dolabı hararetinin artması meselesi bence sakattır. Vakıa olduğu gün tav dolabının elektrik tertibatının bozuk olduğu ve dolabın adi dolap olarak kullanıldığı bilinmektedir. Geriye sigara atılması ve soba kalmaktadır. O gün kimyahanede imal edilmekte olan fülmenat öyle bir maddedir ki onun 3 gramı bir insanı 15-20 gramı da bir köprüyü havaya uçurabilir. Bu madde üzerinde tazyik yapmak ve hatta ateş yaklaştırmak dahi ateş alır patlar. Bu bakımdan ateşin yahu sigara gibi şeylerden meydana gelme ihtimali vardır. Fülminantın bulunduğu mahallin kâgir olmaması, sigara ve soba yakılmaması gerekir. Oysa bunlar yapılmıştır. Benim şahsi kanaatime göre bu hadise sırf tedbirsizlik ve gayri fenni tesisat yüzünden vukua gelmiştir. 33. ayrımın sonu. Sayfa 327.